Merhaba sevgili dinleyiciler. Eski Ramazan adetlerini anlatıyoruz. Karagöz'den bahsetmesek olur mu hiç? Karagöz, vaka Ramazan ayına mahsus bir eğlence değil. Eski Osmanlı halkının 12 ay boyunca en çok rağbet ettiği, hele eskiden böyle televizyon yok, tiyatro yok, sinema yok, video yok, bilmem ne yok. Müzik bu kadar yaygın değil. En çok itibar ettiği eğlencelerden birisi Karagöz oyunuydu. Karagöz oyununu ihdas eden 14. asırda Bursa'da yaşayan Şeyh Küşteri'dir derler ve ilk olarak Sultan Orhan huzurunda icra ettiği söylenir. Osmanlı Devleti zamanında çok meşhur Karagöz oyuncuları yetişmiştir. Bunlara hayali derlerdi. Çünkü yaptığı işler birer hayal oyunuydu. Hayal perdesiydi ve pek meşhur kimseler yetişmişti. Osmanlı padişahları da bunlara çok rağbet ederdi. Mesela 3. Selim zamanında Kasımpaşalı Hayali Hafız Ömer Bey vardı. Ve yine 2. Mahmut devrinde onun nedimi olan Musahip Said Efendi de benzeri az bulunur hayal oyuncularındandı. Bir Ramazan akşamında Kasımpaşalı Hafız Hayali Ömer Bey bir eve, bir konağa davet edilmiş Karagöz oynatmak üzere. Karagöz oyunları kahvanelerde yapıldığı gibi aynı zamanda kibar konaklarında, hatta sarayda da yapılırdı. Ve Ramazan gecelerinde hemen hemen her gün bu Karagöz oyunu oynatılırdı. Karagöz oyununda çok ibretli hadiseler olduğu için halk kültürünün gelişmesine çok katkıda bulunur. Aynı zamanda millete hoşça vakit geçirir. Aynı zamanda zamanın siyasi hadiselerinde bugünkü karikatür gibi enteresan bir hicviyesi yapılırdı. Kasımpaşalı Hafız Bey bir konağa gitmeden önce yardakçıları denilen avanesi, onun yardımcıları bu Karagöz takımlarını alır cemiyete giderdi. Kendisi de gittiğinde levazımı hazır bulur ve hayal oyununa başlardı. Yine bir gün bir Ramazan akşamında Beylerbeyi tarafında bir konağa davet etmişler Hafız Bey'i. O da o gün adamlarına, yardakçılarına tembih etmeyi unutmuş. O akşam, cuma akşamıymış, yalnız Beylerbeyi'ne kadar gitmiş. Yardakçıların orada göremeyince aklı başından gitmiş, şaşırmış. Ne çare ki, o tarihte böyle şirket hayriye vapurları da yok. Nasıl dönsün? İskele kayığıyla Kasımpaşa'ya kadar gidip dönse sabah olacak. Bir çare düşünmüş. Cemiyetin daire müdürünü bulup işi gizlice anlatmış. O konağın, artık kim bakıyorsa vekil ağacına. Kendisine demiş, yalnız perde kurmak için bir yatak çarşafı ve aktarlarda satılan Karagöz'de hacivat istemiş. Hemen isteklerini yerine getirmişler. Ne zamanki oyun başlamış, hacivatla Karagöz meydana gelmişler. Konuşmaya başlamışlar, muhavereye tutuşmuşlar eski tabirle. Gülmeler yükselmiş, muhavere kızıştıkça kahkahalar ayyuka çıkmış. Hazır bulunanlar gülmekten çatlamak derecesine gelmişler. Hiç kimse vakti nasıl geçtiğini farkında olmamış. Neticede bir münasebetine getirip hacivatın Karagöz'e hitaben, artık Karagöz senin ettiğin kusurlar için lazım gelen cezayı inşallah diğer bir cemiyette tertip edelim. Bu akşam bu kadarla iktifa edelim demesi üzerine ev sahibi hemen hafıza hücum etmiş. Ne demek efendim demiş, sahura kadar 3 oyun üzerine pazarlık etmiştik. Sen daha birine bile başlamadın, mukaddimeyle oyuna son veriyorsun. Mukavelemiz neyse onu yerine getireceksin diye ısrar edince hafız, evet efendim demiş, mukavelemiz öyleydi. Fakat hayal geceye mahsus bir eğlencedir. Gündüz kabil ise mukavele icraya hazırım deyince pencerenin perdesini bir açmışlar ki sahur falan geçmiş, sabah olmuş. İşte yalnız karşılıklı konuşmayla sabaha kadar vakit geçirmeye bu Hafız Efendi muvaffak olmuş. Düşünün ne kadar mahir, ne kadar kudretli bir Karagöz oyuncusu. Yine bu Hafız Bey'in bir hikayesi var. Karagöz oyunuyla alakalı, yine bir Ramazan akşamında Sultan 3. Selim huzurunda sarayda Karagöz oynatırmış. Oyun Karagöz'ün ağalıymış. Ketüda Hacivat bir takım köleler ve cariyeler satın almış ve Karagöz ağanın konağına getirmiş. Karagöz, yani oyundaki şeyle ağa, Selim adındaki kölelerden birine yüksek sesle seslenmiş. Selim, Sultan 3. Selim de orada oturuyor ya, latife olsun diye hemen cevap vermiş. Buyurun efendim. Bunun üzerine Hacivat Karagöz'ün karşısına gelmiş. Ey Karagöz demiş, huzuru şahanede bir sürçülisan ettin ki hiçbir zaman affı kabil değildir. Padişahımız efendimiz sana hacca ruhsat buyurdular. Artık tövbekar olup hacca gideceksin. Der ve derhal perdenin arkasındaki mumu püf diye söndürür. Sultan 3. Selim telaş eder. Hafız, vallahi gücenmedim. Muradım latifeydi. Kesme. Oyuna devam eyle derse de hafız, efendim der. Cenab-ı Hak ömrü şevketinizi arttırsın. Efendimiz kusurumu af buyurdunuz. Lakin bu sanat itibariyle bu hatanın benden çıkmaması lazımdı. Madem ki çıktı, artık benim asla meziyetim kalmadı. Cevabını verir ve tövbe edip hacca gider. Bundan sonra da bir daha karagöz oyunu oynatmaz. Nerede eski Osmanlı terbiyesi? Padişahın huzurunda böyle bir yanlış hareket yaptı diye bu oyundan vazgeçiyor. Efendim, bir de hayali katip Salih Efendi vardı. Bu da direkler arasında Feyziye Kıraathanesi'nde, bazen de Veznecilerde, Letafet Apartmanı'nın altında, sonradan Hamdi Bey'in eczanesi olan geniş kıraathanede karagöz oynatırdı. İçeride oyun başlamadan çok evvel bir böyle sazcılar bir mukaddeme yaparlardı. Karagöz'e mahsus, ona icra-i ahenk derlerdi. Karagöz perdesi de şöyleydi. Aşağısı ve yanları karagözcünün arkadaki kulisi diyebileceğimiz oynatma yerine kadar allı güllü basma veya daha kıymetli bir kumaşla kaplı olan 5 arşın boyunda küçük bir şanoydu. Sahne denmezdi o zamanın şartlarında. Bu şanonun üst tarafında eni 2, boyu 1,5 arşın büyüklüğünde beyaz hassa dikili gergin karagöz perdesi. Katip Salih Efendi bu perdenin önünde de makaralı inip kalkan ve üzerinde yağlı boya Fenerbahçe semtinin resmi yapılmış olan ikinci bir muşamba perde ilave etmiş. Ancak oyun başlamadan 15-20 dakika evvel bu boyalı perdeyi kaldırır, perdenin arkasındaki titrek mum ışıkları ile aydınlanan tülün ortasındaki bir göstermelik görünürdü. Sağlam deve derisi üzerine yeşil, sarı ve kırmızı renklerle işlenmiş ve bütün şeffaflığıyla perdeye akseden bir tablo gibiydi bu. Bir ev içi, kasr-ı şirin, bir dükkan, bir ağaç, bir gül demeti, sonra korkunç bir resim, yedi başlı ejderha yahut elinde kamçısı, uçmak üzere küpe binmiş büyücü bir cadı karı. Oynayacak oyuna göre bu göstermelikler değişirdi. Bunlara göstermelik denirdi. Şimdi de böyle rastgele iş yapanlara göstermelik deniyor ya, aynı onun gibi. Perdedeki titrek ayrınlığa gelince, perdenin arkasındaki tezgahta bir bakır tepsi üstüne 20-30 tane dikilmiş küçük küçük içi fitilli yağ mumların akisleriydi. Bunların alevi daha kuvvetli olur ve bunlara şem'a denirdi. Saz devam eder ve müşteriler bir taraftan kıraathanenin arkasına kadar sıra sıra dizilmiş iskemlelere yerleşirlerdi. Oyun vakti yaklaştıkça ön sıradaki iskemlelerde oturan çocuklar sabırsızlaşır ve başlar mısın, başlayalım mı diye bir nakarat tuttururlardı. Sazın ahengini bozan bu gösteriye karşı perdenin arkasından karagözcünün sesi. Karagözün kart mı diyelim, boğuk mu diyelim, her hayalcinin böyle hakkıyla taklit edemediği sesiyle bir tehdit savururdu. Susun çocuklar, ha, geliyorum. Nihayet perdenin arkasından çıngırak çalınır ve bir elin gölgesi zırıltılı bir sesle sağa sola ağır ağır oynatarak ve perdenin yukarısından çekip alarak göstermeliği kaldırırdı. Bunlardan sonra Hacivat, of, ya hak diye başladığı bir gazeli okuyarak sol taraftan perdede görünürdü. Bu gazel ekseriye mutasaffifane bir mana taşırdı. Zaten 4. yüzyıldan beri karagöz tasvirlerine biraz tasavvuf gazelleri, tasavvuf kasideleri işlemişti. Bu perdeye böyle bir hüviyet vermişti. Dedik ya, daha önce ibretli bir oyundu bu. Halk kültürünü geliştiren bir oyundu. Çok manalı oyunlar yapılırdı. Görünüş itibariyle basit konuşmalar fakat manası çok derin. Zaten bu karagözcüler de az kurnaz, az yaman kimseler değildi. Hacivat perdeye çıktı ya, artık oyun başlamıştır. Perde kurdum, şem'a yaktım, gösterem zilli hayal. Artık daha başka neler söylerse oyuna bu şekilde başlardı. Hacivat perdeye çıkardı, gazeli bitirir bitirmez, yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence medet diye bir bağırmadır tuttururdu. Buna kızan Karagöz de sağ taraftaki evinin yukarı penceresinden, Katip Salih Efendi bazen bir ev köşesi tasviri de kondururdu bu karşılıklı konuşmanın olduğu perdeye, Hacivat'a kızar, kafasını uzatarak elini bir ileri bir geri tehditle sallayarak "Sus ulan Hacivat!" diye haykırırdı. Hacivat nakaratına devam edince bu sefer Karagöz "Patla ulan!" diye bir kere daha kükrerdi. Hacivat'ın bu "Yar bana bir eğlenceleri" kesilmeyince Karagöz dayanamaz perdeye inerdi. Bu sefer Karagöz ile Hacivat arasında alt alta üst üste bir dövüşmedir başlardı. Bu klasik dövüşmeden sonra Hacivat kaçar, fakat Karagöz sırt üstü, ışkırlığa kafasından arkaya düşmüş, sözde bitkin bir halde yere serilirdi. "O yan tahtalarım" gibi sözlerle bir müddet söylenirdi. Arada bir de "Vay kerata Hacivat!" diye böyle hakaretlerde de bulunurdu. Fakat Karagözlü yardımcısının def sesi Hacivat'ı tekrar soldan Karagöz'ün karşısına getirirdi. Buradan itibaren artık Karagözlü Hacivat'ın çok eğlenceli konuşmaları dinlenirdi. Hacivat bazen Arapça, bazen Farsça kelime olan sözler söyler. Karagöz bunu anlamaz. O der "bayram haftası", o anlar "mangal tahtası", hasılı böyle Türkçe tuhaf bir söze cevaplandırırdı. Arkasından Hacivat'a bir şamar atardı. Hacivat kaçar. Tekrar bir def sesi. "Ah Karagöz'üm, cahil kalmışsın." Tekrar Karagöz'ün huzuruna gelir. Yine anlamadığı sözler söyler. Karagöz bu sefer yine kovar, nükteler, cin aslar. Hacivat bir kaçar, bir gelir. Daima Karagöz'den sille yer. Ne? Daha sonra başlayacak oyunun konusunu da bu mukaddime hazırlardı. İşte böyle Karagöz oyunu sürer giderdi. Ramazan akşamlarının en baş eğlencesiydi Karagöz oyunu. Ve çok ibretli, çok bilgi sahibi edici oyunlar geçerdi arada. Halk çok hoşça bir vakit geçirir, sahurun nasıl geldiğini anlamazdı. Ne diyelim, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.